Hazreti Peygamber'e gelen mallar ve bunların dağıtılması. Ümmü Seleme şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e gelen malları benden daha iyi bilen kimse yoktur. Bir seferinde gece yarısı bir torba mal getirilmişti. Torbada 800 dirhem ve bir de üzeri yazılı bir sayfa vardı. O gece Hazreti Peygamber bende kalıyordu. Kendisi yatsı namazından sonra eve geldi. Namaz için ayırmış olduğu bölüme geçerek namaz kılmaya başladı. Ben yatağımızı sermiş onu bekliyordum. Ancak o gelmedi. Sabah namazı vaktine kadar namaz kılmaya devam etti. Sonra namaza gitti. Namazı müteakip eve gelerek "Bu gece beni fitnelendirip uyumama engel olan o torba nerede?" buyurdular. Gidip torbayı getirdim. O da içinde bulunanların hepsini dağıttılar. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, bu gece daha önce hiç yapmadığın bir şey yaptın. Sebebi nedir?" diye sordum. Şöyle buyurdular. Namaza durduğumda torba zihnimi meşgul ediyor, bitirdiğimde gidip ona bakıyor ve tekrar namaza dönüyordum. Hazreti Peygamber'in Ala bin Hadrami'nin gönderdiği 80 bin dirhemi dağıtması. Ala bin Hadrami, Hazreti Peygamber'e Bahreyn'den 80 bin dirhem gönderdi. Bu, o güne kadar gelen malların en büyüğüydü. Hatta Hazreti Peygamber'in vefatına kadar da bundan daha büyük bir mal gelmedi. Hazreti Peygamber bu paraları bir hasırın üzerine yığdırdı. Sonra namaz ezanı okuttu. Halk oraya toplandı. O sıralar tartı, terazi diye bir şey yoktu. Hazreti Peygamber eliyle alıp veriyordu. Dağıtım esnasında Hazreti Abbas gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben Bedir'de esir düştüğümde hem kendi fidyemi hem de malı olmadığı için kardeşim Ebu Talib'in oğlu Akil'in fidyesini ödemiştim. Şimdi o fidyelerin karşılığını bu maldan ver," dedi. Hazreti Peygamber de "Al," buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Abbas elbisesinin eteğini doldurdu ve sonra da kalkıp gitmek istedi. Ancak mal çok ağır olduğundan yerinden bile kıpırdayamadı. O zaman başını kaldırıp Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana yardım eder misin?" diye sordu. Hazreti Peygamber mübarek azı dişleri görünecek kadar güldü ve şunları söyledi. "Onun bir kısmını boşalt, gücünün yettiği kadarını götür." Hazreti Abbas da böyle yaptı. Giderken de şöyle diyordu. "Allah Teala benim için, ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, Allah kalplerinizde bir hayrın bulunduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir, sizi bağışlar." Ayetindeki vaatlerinden birini yerine getirmiştir. İşte bu aldığım, benden alınmış olandan çok daha hayırlıdır. İkinci vaade, yani bağışlanmaya gelince, bunun benim için gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyorum. Hazreti Ebubekir'in gelen malları bütün Müslümanlara eşit bir şekilde pay etmesi. Hazreti Ebubekir gelen malları Sünuh denilen yerde muhafaza ederdi. Herkesin bunu bilmesine rağmen buranın bir bekçisi yoktu. Bir gün kendisine, "Ey Allah Resulü'nün halifesi, niçin bu malların başına bir bekçi bırakmıyorsun?" denildi. "Bu konuda hiçbir korkum yoktur," buyurdu. "Peki niçin?" diye sorduklarında da, "Kapısını kilitliyorum, bu yetmez mi?" karşılığını verdi. Ama işin aslı şöyleydi. Hazreti Ebubekir gelen malı hiç bekletmeksizin fakirlere dağıtır ve Beytülmal'de hiçbir şey bırakmazdı. Evini Sünuh'tan Medine'ye taşıdığında oranın bir odasını gelen mallar için tahsis etti. Kabeliye ve Cüheyne taraflarından çok mal gelirdi. Daha sonra bunlara Süleyman oğullarından gelenler de eklendi. Hazreti Ebubekir bu gelen malları ayırmış olduğu odaya koyuyor ve oradan Müslümanlara dağıtıyordu. Dağıtımda köle, hür, erkek, kadın, küçük büyük herkesi bir tutardı. Savaş sırasında buradaki paralarla deve, at ve silah alır, onlarla mücahitleri donatırdı. Bir sene toplanan parayla kadife satın alıp bunu Medine'deki dul kadınlara dağıttı. Hazreti Ebu Bekir vefat edip defnedildiğinde Hazreti Ömer Müslümanların ileri gelenlerini çağırdı. Bunlar arasında Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman ve daha başkaları da vardı. Sonra hep birlikte gidip Hazreti Ebu Bekir'in Beytül Mali'ni açtılar. Ancak orada içerisinde bir dirhem bulunan bir keseden başka hiçbir şey bulamadılar. Çünkü Hazreti Ebu Bekir gelen malların hepsini dağıtıp hiçbir şey koymamıştı. Bunun üzerine hepsi ona rahmet okudular. Hazreti Peygamber zamanında Medine'de paraları tartan birisi vardı. Hazreti Ebu Bekir'e gelen malları da o tartardı. Ona Hazreti Ebu Bekir'e gelen malın miktarı soruldu. O da 200 bini bulmuştu dedi. Hazreti Ebu Bekir'in mal dağıtımı esnasında ayrım yapmaksızın herkesi eşit tutması. Hazreti Ebu Bekir mal dağıtımı sırasında herkese eşit muamelede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah Resulü'nün halifesi, sen Bedir ashabını diğerleriyle bir mi tutuyorsun? Onlara daha fazla vermen gerekirdi, dedi. Hazreti Ebu Bekir ise şunları söyledi. Dünya geçim üzerine kuruludur. Geçimin en hayırlısı da ortanca olanıdır. Bedir ashabının üstünlüklerine gelince, onların üstünlükleri sevaplarındadır. Bir mal dağıtımı esnasında Ebu Bekir Sıddık'a ilk Müslümanlara daha fazla vermesi teklif edildi. O ise şunları söyledi. Onların üstünlük ve faziletleri Allah katındadır. Geçim hususunda yapılacak en iyi şey ise herkesi bir tutmaktır. Hazreti Ebu Bekir halife seçildiğinde halk arasında eşit bir şekilde taksimat yaptı. Bunun üzerine bazıları, ey Allah Resulü'nün halifesi, keşke Muhacir ve Ensar'a daha fazla verseydin, dediler. Hazreti Ebu Bekir ise şöyle buyurdu. Ben onların ecirlerini satın almak istemiyorum. Geçim işinde ise hiç kimseyi tercih etmeyerek herkese eşit muamele etmek en iyisidir. Hazreti Ebu Bekir, halife seçildikten sonra gelen ilk malı Müslümanlar arasında eşit bir şekilde dağıtıyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e ilk iman edenlerle ilk muhacirlere biraz daha fazla verilmesini istedi. Hazreti Ebu Bekir de ona, ne yani kazanmış oldukları sevapları onlardan satın mı alayım dedi ve eşit bir şekilde dağıtmaya devam etti. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Bahreyn'den bir mal geldi. Hazreti Ebu Bekir çıkıp, kimin Hazreti Peygamber üzerinde bir borcu varsa ya da Hazreti Peygamber kime bir şeyler vereceğini vaat buyurmuşlarsa, bu kişiler ayağa kalksın ve bu maldan hakkını alsın, dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu anh ayağa kalkıp elleriyle 3 kere işaret ederek, Hazreti Peygamber eğer Bahreyn'den bir mal gelirse bana bu kadar vereceğini vaat etmişti, dedi. Hazreti Ebu Bekir de ona, o halde kalk ve ellerinle al, dedi. Cabir kalkıp o maldan 500 dirhem aldı. Halife ona 1000 dirhem daha verilmesini emretti. Sonra da geri kalanı adam başı 10'ar dirhem olmak üzere eşit bir şekilde dağıttı ve bunlar Hazreti Peygamber'in insanlara vaat ettiği şeylerdendir, dedi. Ertesi sene bir öncekine nispetle çok daha fazla mal geldi. Hazreti Ebu Bekir yine aynı şekilde bunları da eşit olarak dağıttı. Adam başına 25 dirhem düştü ve bir miktarda arttı. Bunun üzerine hizmetçilere de 5'er dirhem dağıttı. Sonunda da köleleriniz de sizin için çalışmaktadırlar diyerek onlara da bir şeyler verdi. Bazı kimseler Hazreti Peygamber'e olan yakınlıklarından dolayı Muhacir ve Ensar'a daha fazla vermeliydin, dediler. O da şöyle buyurdu. Onların ecri Allah'a aittir. Bu ise bir geçim meselesidir. Bu konuda en hayırlı olanı herkesi eşit tutmaktadır. Bu durum halifeliği süresince hep böyle devam etti. Hazreti Ali'nin Arap olanlarla olmayanları ayırt etmeksizin malı eşit olarak dağıtması. Hazreti Ali mal dağıtırken azatlısıyla aynı miktarda mal verdiği bir Arap kadını itiraz etmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali şunları söyledi: Allah'ın kitabına baktım ve orada İsmail'in çocuklarına İshak'ın çocuklarından daha fazla verilmesi gerektiğine dair bir şey görmedim. Hazreti Ömer'in mal dağıtımına Hazreti Peygamber'in yakınlarından başlayıp adalete çok dikkat etmesi. Ebu Bekir Sıddık'ın vefatından sonra halifelik makamına Hazreti Ömer geçti. Allah Teala onun devrinde birçok ülkelerin fethini müyesser eyledi. Dolayısıyla eskisine oranla çok daha büyük miktarlarda mallar gelmeye başladı. Bu konuda o şunları söyledi: Ebu Bekir herkese eşit olarak dağıtırdı. Ancak o, onun kendi görüşüdür. Bense Hazreti Peygamber'in yanında onunla birlikte çarpışanlarla ona karşı mücadele verenleri asla bir tutmam. Böylece Muhacir ve Ensar'a daha fazla verdi. Bunlardan Bedir'de bulunanlara 5000, Bedir'den önce Müslüman olanlara ise Bedir'e katılmayanlar olmalı, 4000 dirhem maaş bağladı. Safiye ve Cüveyriye hariç Hazreti Peygamber'in hanımlarına 12'şer bin dirhem maaş verdi. Safiye ve Cüveyriye'nin maaşlarını ise 6'şer bin olarak tayin etti. Bunun üzerine onlar buna razı olmadılar. Hazreti Ömer de diğerlerine hicret ettikleri için daha fazla verdim dedi. Ancak Safiye ile Cüveyriye hayır, hicret ettikleri için değil, Hazreti Peygamber'in hanımları oldukları için verdin. Bizim onlardan ne farkımız var? Biz de onlar gibi Hazreti Peygamber'in hanımlarıyız dediler. Bu itirazı haklı bulan Hazreti Ömer, onların maaşlarını da 12 bin dirheme çıkardı. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas için 12 bin dirhem maaş belirledi. Üsame bin Zeyd'e 4 bin, Hazreti Hasan'la Hüseyin'e 5'er bin, kendi oğlu Abdullah'a ise 3000 dirhem maaş bağladı. Bunun üzerine oğlu Abdullah, "Ey babacığım, Üsame bin Zeyd'e 4000, bana ise 3000 dirhem maaş bağladın. Bu nasıl oluyor? Çünkü onun babasının senden bir üstünlüğü olmadığı gibi, Üsame'nin de bana karşı bir üstünlüğü yoktur," dedi. Hazreti Ömer bu itirazı şöyle cevaplandırdı: Hazreti Peygamber, onun babası Zeyd'i senin babandan, kendisini de senden daha çok severdi. Sonra muhacirlerden Bedir Savaşı'na katılanların çocuklarına 2'şer bin dirhem maaş verilmesini emretti. Ancak Seleme'nin yanından geçerken buna 1000 dirhem daha veriniz, yani maaşı 3000 dirhem olsun dedi. Bunu duyan Muhammed bin Abdullah, ona niçin bizden 1000 dirhem daha fazla veriyorsun? Onun babasında bulunan fazilet ve üstünlükler aynısıyla bizim babalarımızda da bulunmaktadır dedi. Hazreti Ömer de ben ona babası Ebu Seleme'den dolayı 2000 dirhem, annesi Ümmü Seleme'den dolayı da 1000 dirhem verdim ve böylece 3000 dirhem oldu. Eğer senin de Ümmü Seleme gibi bir annen olsaydı sana da 1000 dirhem fazla verirdim buyurdu. Talha bin Ubeydullah'ın kardeşi Osman'a 800 dirhem, Nadr bin Enes'e ise 2000 dirhem maaş bağladı. Bunun üzerine Talha, kardeşim Osman'a 800, Ensar'dan bir gence ise 2000 dirhem maaş bağladın. Bunun sebebi nedir diye sordu. Hazreti Ömer ona şunları söyledi: ben Ensar'dan olan o gencin babasını Uhud günü görmüştüm. Benden Hazreti Peygamber'i sordu. Zannediyorum öldürüldü dedim. Bunu duyunca kılıcını çekip, eğer Allah'ın peygamberi öldürülmüşse Allah Teala diri ve ölümsüzdür diyerek düşmanların üzerine saldırdı ve şehit düşene kadar savaştı. Kardeşin Osmansa o sıralarda koyun gütmekteydi. Benden bu ikisini eşit tutmamı mı istiyorsun? Böylece Talha da itirazından vazgeçti. Hazreti Ömer ölene kadar bu şekilde devam etti. Halife olan Hazreti Ömer, muhacirlere 5000, Ensar'a, Bedir'e katılmış olan muhacirlerin çocuklarına da 4000 dirhem maaş bağladı. Bunlar arasında Ömer bin Ebi Seleme bin Abdil Esed el-Mahzumi, Üsame bin Zeyd, Muhammed bin Abdillah bin Cahş el-Esedi ile Kendi oğlu Abdullah da vardı. Abdurrahman bin Avf, ey Ömer, oğlun Abdullah bunlardan değildir. Onun daha eski faziletleri vardır, dedi. Bunun üzerine Abdullah da, hakkım olanı ver, daha fazlasını istemiyorum, dedi. Hazreti Ömer de, onun maaşını 5000, benimkini de 4000 olarak yaz, buyurdu. Abdullah, babasının bu teklifini kabul etmeyerek, ben bunu istemem, dedi. Hazreti Ömer de, Allah'a yemin ederim ki, ikimiz de 5000 dirhem alamayız, dedi. Hazreti Ömer, halka maaş bağladığı zaman, Abdullah bin Hanzali'ye de 2000 dirhem takdir etti. Daha sonra da Hazreti Talha maaş bağlatmak üzere yeğenini getirdi. Hazreti Ömer ona 2000 dirhemin altında bir maaş belirledi. Bunun üzerine Talha, ey müminlerin emiri, niçin o ensardan olan genci yeğenimden üstün tuttun, dedi. Hazreti Ömer de şunları söyledi. Onu üstün tuttum çünkü Uhud günü ben onun babasını develerin gölgelikleri bırakmaması gibi kılıcını elinden hiç bırakmaksızın çarpıştığını gördüm. Hazreti Ömer'in mal dağıtımına Hazreti Peygamber'in ailesinden başlayıp sonra fazilet sırasına göre devam etmesi. Hazreti Ömer Dımeşk'e bağlı Cabiye köyünde bir hutbe irad ederek şunları söylemiştir. Allah Teala beni ganimet malları için ancak bir bekçi ve dağıtıcı kılmıştır. Hayır, hayır. Aslında dağıtan Allah Teala'dır. Bana düşen sadece Hazreti Peygamber'in ailesinden ve sahabilerin fazilet ve hak sahibi olanlarından başlamaktır. Daha sonra Ömer radıyallahu anh, Cüveyriye, Safiye ve Meymune hariç Hazreti Peygamber'in hanımlarına 10.000 dirhem maaş bağladı. Bunun üzerine Ayşe validemiz ona müracaat ederek, Hazreti Peygamber aramızda adalet yapar, hiçbirimizi diğerine tercih etmezdi, dedi. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Ömer o üçünün maaşını da diğerlerininkiyle aynı seviyeye çıkardı. Bu işler bitince de ben ilk muhacir arkadaşlarımdan başlıyorum. Çünkü bizler memleketimizden mazlum olarak çıkarıldık, buyurdu. Ve onlardan Bedir'e katılanlara 5000, Ensardan Bedir'de bulunanlara da 4000 dirhem maaş bağladı. Uhud'a katılanlara ise 3000 dirhem tahsis etti. Bundan sonra ise şunları söyledi. Kim daha önce hicret etmişse, onun maaşı da daha önce verilecektir. Geç hicret etmiş olanlar da maaşlarını geç alacaklardır. Bu yüzden hiç kimse kırılmasın ve herkes hakkına ve sırasına razı olsun. Sırası gelmişken, Halid bin Velid'i niçin azlettiğimi de söyleyeyim. Ben ona alınan malları muhacirlerin zayıf olanlarına dağıtmasını söyledim. O ise nerede durumu iyi ve konuşmasını bilen birileri varsa onlara verdi. Bunun üzerine ben de onu azlederek yine Ebu Ubeyde'yi getirdim. Bunları dinleyen Ebu Amr bin Hafs kalkarak, ey Hattaboğlu Ömer, Allah'a yemin ederim ki, bu konuda seni mazur görmem. Çünkü sen Hazreti Peygamber'in tayin ettiği birisini azlettin. Onun bağladığı sancağı çözüp sıyırdığı kılıcı kınına koydun. Bana kalırsa bunu amcamın oğlunu kıskandığın için yaptın, dedi. Hazreti Ömer bu suçlamalara karşılık şu cevabı verdi. Sen olaya duygusal olarak yaklaşıyorsun. Çok genç olduğun ve akrabalık şevkiyle hareket ettiğin için de bir şey demiyorum. Hazreti Ömer'in insanlara verdiği maaş için defter tutması. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Ebu Musa el-Eş'ari 800 bin dirhem vererek beni Hazreti Ömer'e gönderdi. Oraya vardığımda Hazreti Ömer ne kadar mal getirdin diye sordu. Ben de 800 bin dirhem getirdiğimi söyledim. Azab olmasıca, bu helal midir? Diye sordu. Evet, helaldir, dedim. Hazreti Ömer o gece sabaha kadar uyuyamadı. Sabah ezanıyla birlikte kalktığında, hanımı ona, bu gece niçin hiç uyumadın? Diye sordu. Hazreti Ömer de şunları söyledi. Nasıl uyuyabilirim ki? Müslümanlara, İslam'ın başlangıcından bugüne kadar görünmemiş büyüklükte bir mal gelmiştir. bu malın benim yanımda bulunduğu halde ölmeyeceğime dair garantim yoktur. Hazreti Ömer sabah namazını kıldırdıktan sonra birkaç sahabiyle bir araya geldi. Onlara Müslümanlar için İslam'ın başlangıcından bugüne kadar gelen malların en büyüğü gelmiştir. Ben bunu halka ölçeklerle dağıtmayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz dedi. Sahabiler, ey müminlerin emiri! Böyle yapma. Çünkü İslam'a giren insanların sayısı ve ele geçirilen mallar her gün biraz daha çoğalıyor. Bu şekilde giderse kime ne kadar vereceğini şaşırırsın. Bize kalırsa bir defter tutmalısın. O zaman halk ve mal ne kadar çoğalırsa çoğalsın, o tuttuğun deftere göre rahatça dağıtırsın dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, peki söyleyin bakalım kiminle başlayalım diye sordu. Bazıları, sen müminlerin emiri ve bu işin başındaki sorumlusun. Bunun için de önce kendinden başla. Bazıları da, emirul müminin bizden daha iyi bilir dediler. Hazreti Ömer ise, hayır, kendimden başlamam. Hazreti Peygamber'in en yakınlarından başlayıp sonra akrabalık derecelerine göre diğer insanları sıralayacağım dedi. Deftere ilk önce Haşim'le Abdülmuttalib oğullarını, sonra Abdüşşems oğullarını, onlardan sonra Nefel bin Abdümenaf oğullarını yazdırdı. Abdüşşems oğullarını ikinci sıraya yazmasının nedeni Abdüşşems'in Hazreti Peygamber'in dedelerinden Haşim'le anne bir kardeş olmasıdır. Hazreti Ömer'in maaşlar için defter tutup Hazreti Peygamber'in yakınlarını en başa yazması. Hazreti Ömer, maaş verilecekler için bir defter tutulup tutulmaması hususunda Müslümanlarla istişare etti. Hazreti Ali şunları söyledi. Elinin altında toplanan malları dağıtıp hiçbir şeyi bırakmayacağına göre defter tutmana da gerek yoktur. Hazreti Ömer de ona, gelen mallar herkese yetecek kadar çoktur. Ancak kimin alıp kimin almadığını ya da kimin ne kadar aldığını öğrenmek için defter tutmak gerekiyor. Yoksa her şey birbirine karışır dedi. Velid bin Hişam bin Muire de, ey müminlerin emiri, ben Şam'da bulundum. Oranın idarecileri divanlar ve defterler tutup düzenli ordular kurmuşlardır dedi. Velid bin Hişam'ın bu sözleri üzerine Hazreti Ömer defter tutmaya karar verdi ve Kureyş'in nesebini ve soyunu en iyi bilen kişiler olan Hazreti Ali'nin kardeşi Akil, Mahreme bin Nefel ve Cübeyr bin Mut'im'i çağırttı. Onlara Müslümanları derecelerine göre kaydetmelerini emretti. Onlar da defterin en başına Haşim oğullarını yazdılar. Bunun arkasından da Hazreti Ebubekir'in kabilesini ve ondan sonra da Hazreti Ömer'in mensup olduğu kabileyi yazdılar. Hazreti Ömer yazılanları kontrol ederek Allah'a yemin ederim ki ben de bu sıranın takip edilmesini isterdim. Hazreti Peygamber'in en yakınlarından başlayıp Ömer'i de Allah'ın koyduğu yere koyunuz dedi. Hazreti Ömer'in mal dağıtımı konusunda kendilerine ayrıcalık tanınmasını isteyen kendi kabilesi mensuplarını azarlaması. Hazreti Ömer'in kabilesi olan Adi yoğulları ona müracaat ederek, ey Ömer, sen Hazreti Peygamber'in ya da Ebubekir'in halifesisin. Ebubekir ise Hazreti Peygamber'in halifesiydi. Sen niçin Müslümanların sana vermiş oldukları bu mevkiyi değerlendirmiyorsun? Dediler. Hazreti Ömer de şunları söyledi. Ey Adi yoğulları! Aferin size. Sizler benim sırtımdan geçinip hayır ve hasenatımı yemek istiyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki ben buna asla müsaade etmeyeceğim. Sıranın en sonunda da olsanız, sıranız gelmediği müddetçe hiçbirinize bir şeyi vermediğim gibi herhangi bir ayrıcalıkta tanımayacağım. Ben benden önce geçen iki arkadaşımın gitmiş oldukları yola muhalefet edecek olursam halk da bana muhalefet edecektir. Yemin ederim ki biz sahip olduğumuz faziletler hususunda bu dünyada bir şeyler beklemiyoruz. Bizler sadece ahiret için bir şeyler umuyoruz. Bütün bunları da Hazreti Peygamber vasıtasıyla elde ettik. Bizi şerefli kılan O'dur. O'nun kavmi ise Arapların en şereflisidir. Arapların soy bakımından O'na yakınlık ya da uzaklıkları derece derecedir. bizim kabilemizse birkaç göbek geride onunkiyle birleşmektedir. Bununla birlikte Allah Teala'ya yemin ederim ki amelsiz olarak Allah Teala'nın huzuruna çıkacak olursak bu dünyada salih ameller işlemiş olan acemler Muhammed'e bizden daha yakın olacaklardır. Hiç kimse Hazreti Peygamber'e olan akrabalığına ya da yakınlığına güvenmesin. Herkes Allah'ın rızasını kazanma yolunda gayret göstersin. Şunu biliniz ki kimin amelleri kendini kurtaramıyorsa soyu hiçbir şekilde ona yardımcı olamaz. Hazreti Ömer'in mal dağıtımı konusunda Hazreti Ebubekir'in görüşünü daha isabetli bulması. Hazreti Ömer bir cuma günü minbere çıkıp Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Duyduğuma göre içinizden bazıları eğer Ömer vefat ederse filan adamı halife yapacağız. Zaten Ebubekir'e yapılan biat hiç beklenmedik bir şekilde oldu diyormuş. Evet, Allah'a yemin ederim ki Ebubekir'in halifeliği ansızın gerçekleşmişti. Fakat bugün onun gibi birisini nereden bulacağız? O halifeliği sırasında gelen malların Müslümanlar arasında eşit bir şekilde dağıtılmasını savundu. Bense muhacir ve ensara daha fazla verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak eğer önümüzdeki seneye kadar da yaşayacak olursam bu görüşümden vazgeçip Ebubekir'in yaptığı gibi yapacağım. Çünkü onun görüşü daha isabetli ve benimkinden de hayırlıdır. Hazreti Ömer'in artan malları Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'a vermesi. Hazreti Ömer kendisine gelen malları halka dağıttı. Bunun bir kısmı da arttı. Bunun üzerine Hazreti Abbas, eğer şu anda Hazreti Musa'nın amcası aranızda bulunmuş olsaydı ona ikramda bulunmaz mıydınız dedi. Oradakiler, elbette ki ikramda bulunurduk dediler. Hazreti Abbas da onlara şöyle dedi. Bu konuda ben ondan daha fazla hak sahibiyim. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in amcasıyım. Bu artanları da bana veriniz. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer sahabilere danışarak artan malları ona verdi. Ayşe validemizin kendisine bir şeyler gönderen Hazreti Ömer hakkındaki sözleri. Hazreti Ömer'e kadınların kullanmakta olduğu bir küfe getirildi. Hazreti Ömer orada bulunanlara bunu Ayşe'ye versem razı olur musunuz? Çünkü Hazreti Peygamber onu çok severlerdi dedi. Onlar da verebilirsin, bizce bir mahsuru yok dediler. Hazreti Ömer onu Ayşe validemize gönderdi. Götüren kişi bunu sana Ömer gönderdi dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe sitemle Hazreti Peygamber'den sonra Hattab'ın oğluna ne fetihler nasip olmuştur. Ey Rabbim, beni onun vereceği yardımlara muhtaç bir hale gelinceye kadar bırakma dedi. Hazreti Ömer'in zekat toplayıp getiren Enes'ten binek hayvanlarını alıp geri kalan malları ona vermesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Ebubekir beni zekat toplamakla görevlendirmişti. Görevimi yerine getirip döndüğümde kendisinin vefat etmiş olduğunu öğrendim. Onun yerine halife olan Hazreti Ömer bana, "Ey Enes, bize ne getirdin?" diye sordu. Ben de binek hayvanları ve bazı mallar getirdiğimi söyledim. Bunun üzerine binek hayvanlarını bize ver, mallarsa senin olsun dedi. Ben bu mallar çoktur diye itiraz edecek oldumsa da çok da olsa o mallar senindir dedi. Getirdiğim mallar 4000 dirhem tutarındaydı. Bu sayede Medinelilerin en zenginlerinden biri haline geldim. Hazreti Ömer'in cihatta yüzünden bir kılıç yarası almış olan bir kişiyle ilgilenip ona daha çok mal vermesi. Mal dağıttığı günlerden birinde Hazreti Ömer yüzünde kılıç yarası olan birini gördü. Ona bu yarayı nasıl aldığını sordu. O da falan gazada savaşırken yaralandım dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona 1000 dirhem verilmesini emretti. Adama 1000 dirhem verdiler. Hazreti Ömer, malların başında bir saat kadar durduktan sonra aynı adama 1000 dirhem daha verilmesini emretti. Bu olay tam 4 kere tekrarlanıp her birinde biner olmak üzere adama 4000 dirhem verildi. Bu durumdan utanan adam dışarı çıktı. Hazreti Ömer onu göremeyince nereye gittiğini sordu. Kendisine çok mal verdiğinden dolayı utandı ve dışarı çıktı dediler. O zaman Hazreti Ömer şunları söyledi. Allah Teala'ya yemin ederim ki eğer o buradan ayrılmayacak olsaydı bu mal bitene dek ona vermeye devam edecektim. Çünkü o Allah yolunda bir darbe yiyip yüzünün yarısı simsiyah olmuş birisidir. Ona vermeyecektim de kime verecektim? Hazreti Ali'nin ben sizin malınızın bekçisi değilim diyerek gelen malları dağıtması. Hazreti Ali sene içerisinde Beytülmal'den Müslümanlara 3 defa mal dağıttı. Daha sonra da İsfahan'dan mal gelmesi üzerine yarın geliniz de bunları size dağıtayım. Ben sizin hazinenizin bekçiliğini yapacak değilim buyurdu. Ertesi günü bir kısım halk gelip ondan hisselerini aldıysa da bir kısmı da hiçbir şey almadı. Hazreti Ömer'in hiçbir şey ayırmaksızın malların tümünü dağıtması. Hazreti Ömer, Abdullah bin Erkam'a Müslümanların mallarını kendilerine ayda bir dağıt diye emretti. Ancak daha sonra bu zamanı haftada bire, sonunda da günde bire indirdi. Bunun üzerine halktan birisi, Müslümanların mallarından bir kısmını daha sonra meydana gelecek felaketlerde kullanılmak üzere bir tarafa ayırsan olmaz mı? Böylece yardıma muhtaç olduğumuz bir sırada ondan faydalanabiliriz dedi. Hazreti Ömer ise bu adama şunları söyledi. Sana bu ivayı veren şeytandır. Allah Teala yol göstermek suretiyle beni onun şerrinden korudu. Ben Hazreti Peygamber'in böyle felaketler için hazırlamış olduğu şeyi hazırlıyorum ki bu da Allah ve Resulüne itaat etmektir. Hazreti Ömer'in malın bir kısmını saklamasını tavsiye eden bir kişiyi azarlaması. Hazreti Ömer Irak'tan gelen malları dağıttığı sırada bir kişi kalkarak "Ey müminlerin emiri, bu malın bir kısmını gelecek bir düşman ya da bir felaket için kullanılmak üzere saklasan nasıl olur?" dedi. Hazreti Ömer şöyle buyurdu. "Canı çıkasıca, sana ne oluyor? Bunları sana dinine musallat olan bir şeytan söyletmektedir. Allah Teala bana o şeytanı mağlup etmenin yollarını göstermiştir. Yemin ederim ki ben yarınım için asla isyan etmem. Ben gelecek için Hazreti Peygamber'in hazırlamış olduğunu hazırlarım ki o da Allah'a itaat etmektir." Hazreti Ömer'in Beytülmal'de bir şeyler saklanılması teklifini reddetmesi. Bir seferinde Hazreti Ömer'e mal gelmişti. Abdurrahman bin Avf ona, "Ey müminlerin emiri, ne olur ne olmaz, herhangi bir felakete karşı bu maldan bir kısmını Beytülmal'de saklasanız olmaz mı?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi. "Bu söylediklerini senin diline şeytan atmıştır. Allah onu alt etmenin yollarını bana göstermiş ve beni onun fitnesinden korumuştur. Ben gelecek senenin korkusuyla bu seneden Allah'a isyan etmem. Ben gelecek felaketler için Allah korkusu hazırlamaktayım. Allah Teala, kim Allah'tan korkarsa Allah da onun için sıkıntıdan kurtulacağı bir çıkış yeri ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir buyurmaktadır. Eğer senin dediğin gibi yapacak olursam, benden sonrakiler için kötü bir adet bırakmış olurum." Hazreti Ömer'in bir mektup yazarak Ebu Musa el-Eş'ari'ye Beytülmal'de mal bulundurulmamasını emretmesi. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şunları yazdı. "Sana senenin hiçbir gününde Beytülmal'de bir gram dahi olsa bir şeyi bırakmamanı emrediyorum. Allah Teala'nın her hak sahibine hakkını vermiş olduğunu anlamak için de onu her gün süpüreceksin." Hazreti Ömer'in maldan hiçbir şey bırakmaması için Huzeyfi'ye mektup yazması. Hazreti Ömer, Huzeyfi'ye bir mektup yazarak, "İnsanların yiyeceklerini ve paylarını ver," dedi. Huzeyfe de karşılığında şunları yazdı: "Herkesin hissesini vermemize rağmen yine de çok mal kaldı." Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, "Bu kalan malları da dağıt. Çünkü bunlar Allah Teala'nın o insanlara vermiş olduğu ganimetlerdir. Ne Ömer'in ne de onun babasının malı değildir. Mektubumu aldığında hepsini taksim et," diye yazdı. Hazreti Ali'nin hiçbir şeyi bırakmaksızın Beytülmal'deki tüm malları dağıtması. İbn-i Nebbaç, Hazreti Ali'ye gelerek, "Ey müminlerin emiri, Beytülmal altın ve gümüşle doldu," dedi. Bunun üzerine, "Allahu Ekber," diye tekbir getiren Hazreti Ali, kalkıp İbn-i Nebbaç'a dayanarak Beytülmal'e kadar gitti. Giderken, "Elimi Müslümanların ganimetlerinden herhangi bir şeyle kirletmedim. Çünkü onların nereye verilmesi gerekiyorsa oraya verdim," mealinde bir şiir okuyordu. Oraya vardığında İbn-i Nebbaç'a, "Ey Nebbaç'ın oğlu, git Küfe'nin fakirlerini buraya çağır," dedi. Halk çağrıldı ve Beytülmal'de bulunan malın tamamı dağıtıldı. Hazreti Ali bu dağıtım esnasında, "Ey altın, ey gümüş, siz gidin de başkasını aldatın. Çünkü beni asla aldatamazsınız," diyordu. Bu şekilde bir dirhem ya da bir dinar kalmayıncaya kadar bütün malı dağıttı. Sonra orasını süpürterek iki rekat namaz kıldı. Hazreti Ali içindeki malları dağıttıktan sonra Beytülmal'i süpürtür ve kıyamet günü Allah'ın huzurunda kendisine şahitlik etmesi için namaz kılardı. Hazreti Ali cizye ve harac alırken her sanat sahibinin eliyle yaptıklarından alırdı. Hatta ip, yular, iğne ve çuvaldız bile kabul ederdi. Toplanan bu malları hemen halka dağıtır, ertesi güne hiçbir şey bırakmazdı. Ancak bir işi olduğunda bir gün sonraya erteleyebilirdi. Dağıtım sırasında da, "Ey dünya, beni değil, başkalarını aldat," der ve, "Elimi Müslümanların ganimetlerinden herhangi bir şeyle kirletmedim. Çünkü onları nereye verilmesi gerekiyorsa oraya verdim," şiirini okurdu. Antere şöyle anlatıyor: "Bir gün Hazreti Ali'nin yanına gitmiştim. Orada bulunduğum sırada kölesi Kamber gelerek, "Ey müminlerin emiri, sen Beytülmal'deki bütün malları dağıtıp hiçbir şey bırakmıyorsun. Halbuki aile efradının da bu mallarda hakkı vardır. Ben senin için bir şey ayırdım," dedi. Hazreti Ali ne ayırmış olduğunu sordu. O da, "Buyurun gidelim de bakın," dedi. Bunun üzerine bir odaya girdik. Orada içi altın ve gümüş kaplarla dolu bir çuval vardı. Bunu gören Hazreti Ali, "Annen matemini tutsun ey Kamber. Sen benim evime büyük bir ateş mi sokmak istiyorsun?" buyurdu. Sonra da onları tartarak halka dağıttı. Bunları yaparken de, "Ey dünya, beni değil başkasını aldat," diyordu. Hazreti Ömer'in gelen malların kime dağıtılması hakkında ayetler okuması. Hazreti Ömer bir gün Müslümanları bir araya toplayarak, "Gelen malların kimlere dağıtılması hususunda görüşünüzü söyleyin," dedi ve sonra da şunları söyledi: "Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen o ülkeler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler Allah'a, peygamberine, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Böylece o mallar içinizde yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Peygamber size ne verdiyse onu alınız. Size neyi yasakladıysa ondan da sakınınız. Allah'tan korkunuz. Çünkü onun azabı çetindir. Allah'ın verdiği bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından çıkarılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir ve doğru olanlar da onlardır. daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenler karşısında içlerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan bütün kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Bütün bu ayetlerden anlaşılıyor ki, bu mallar üzerinde her bir Müslümanın, hatta Aden'de çobanlık yapmakta olanların bile hakkı vardır. Bir gün Hazreti Ömer, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerine kavuşmak isteyen esir ve kölelere, ödeyecek malı olmayan borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, harçlıksız kalan yolculara mahsustur. Allah alim ve hakimdir ayetini okuyup, işte zekat bu 8 sınıf insana verilir dedikten sonra da şu ayeti kerimeyi okudu: Eğer Allah'a ve hakla batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı Bedir gününde kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin 5'te biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve harçlıksız kalmış yolculara aittir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bunu mütakip, işte ganimetler de bu sayılanların hakkıdır diyerek şöyle ekledi: Gördüğünüz gibi bu ayetler tüm Müslümanları içermektedir. Bu demektir ki bütün bu mallarda her bir Müslümanın hakkı vardır. Şayet hayatta kalacak olursam hakkını alamayan hiçbir Müslüman kalmayacaktır. Hatta Serv-i Himyar gibi çok uzak memleketlerdeki bir çobanın hakkı, buraya kadar gelmek zahmetine katlanmasına gerek kalmaksızın bizzat eline verilecektir. Hazreti Talha'nın malının artması üzerine üzüntüye düşüp 400 bin dirhemini dağıtması. Talha bin Ubeydullah'ın hanımı Süda şöyle anlatıyor: Bir gün kocam Talha'yı çok üzgün gördüm. Ona, ne oldu sana? Yoksa bizden sana kötü bir şey söyleyen mi oldu? Eğer böyle bir şey varsa seni temin edelim dedim. O ise, hayır, böyle bir şey yok. Sen bir Müslüman hanımı olarak olabileceğin en iyisisin. Sizden yana bir endişem yoktur. Ancak son zamanlarda malım epey arttı. Onu ne yapacağımı düşünüyor ve buna üzülüyorum dedi. Ben de, üzüldüğün şeye bak, fakirleri ve akrabalarını çağırtır, onlar arasında taksim edersin dedim. Bunun üzerine hizmetçilerinden birine yakınlarını ve ihtiyaç sahibi kimseleri çağırmasını söyledi. Daha sonra ben Talha'nın mali işleriyle ilgilenen kişiye onun ne kadar mal dağıttığını sordum. 400 bin dirhem olduğunu söyledi. Talha bir arazisini 700 bin dirheme sattı. Bu para o gece kendi yanında kaldı. Bu yüzden sabaha kadar gözünü bile kırpmadı. Sabah olduğunda onu fakirlere ve akrabalarına dağıttı. Çok mal dağıttığı için Hazreti Talha'ya çok veren manasına gelen Feyyaz isminin verilmesi. Hazreti Talha'nın hanımı Süda şöyle anlatıyor: Bir gün Talha'yı üzüntülü gördüm. Ona, seni çok üzgün görüyorum. Yoksa bizim hakkımızda bir şüphen mi var dedim. Bunun üzerine, hayır, Allah'a yemin ederim ki senin hakkında en ufak bir şüphem yok. Sen bulunmaz bir eşsin. Malım çok arttı da onun için üzülüyorum dedi. Ben de ona, bunda üzülecek ne var? Yakınlarını ve ihtiyaç sahibi kişileri çağırıp malını onlar arasında taksim edersin dedim. Daha sonra hizmetçiye kocamın ne kadar mal dağıttığını sordum. 400 bin dirhem dedi. O sıralarda Talha'nın günlük 1000 dirhem geliri vardı. Ona, çok veren, herkese yardım eden manasına gelen Feyyaz ismini vermişlerdi. Zübeyir bin Avvam'ın borcu hususunda çok titiz davranması ve bu konuda oğlu Abdullah'a vasiyet etmesi. Abdullah bin Zübeyir şöyle anlatıyor. Cemel gününde babam beni yanına çağırtarak şunları söyledi. Ey oğul! Bugün öldürülecek olanlar ya zalim ya da mazlum olarak öldürüleceklerdir. Zannediyorum ki ben de mazlum olarak öldürülenler arasında bulunacağım. Şu anda benim için en mühim mesele borcumdur. Borcum ödendikten sonra malımdan bir miktar kalacağını sanıyorum. Ey oğul! Malımı satıp borcumu öde. Üçte birisini de siz çocuklarıma bırakıyorum. Eğer borçtan sonra bir şeyler kalacak olursa, vasiyet ettiğim o üçte birin üçte biri senin çocuklarının olsun. O sırada benim 9 oğlum ve 9 da kızım vardı. Hubeyb ve Abbad adlı kardeşlerimse benim çocuklarımın büyükleriyle aynı yaştaydılar. O gün babam durmaksızın borcunu vasiyet etti. Nihayet, oğlum, eğer malım borcuma karşılayamayacak olursa efendimden yardım istet dedi. Ancak ben onun efendim sözüyle kimi kastettiğini anlayamadım. Bunun üzerine, ey babam, efendim dediğin kimdir diye sordum. Allah'tır dedi. Ben de onun borcunu ödeme hususunda sıkıştığımda, ey Zübeyir'in efendisi, onun borcunu ödemesini sağla diye dua ediyor, Allah da kolaylıklar ihsan ediyordu. Babam öldürüldüğünde geride altın ve gümüş olarak hiçbir şey bırakmadı. Medine yakınlarında ve Şam yolu üzerinde Gâbe denilen yerde bazı arazilerle 11'i Medine'de, ikisi Basra'da, birer de Küfe Mısır'da olmak üzere 15 ev bıraktı. Babam bu borçları da şu şekilde yapmıştı. Ona emanet olarak bırakılmak üzere bir mal getirildiğinde o malı getiren kişiye ben emanet kabul edemem. Çünkü onun hakkını yerine getirememekten korkarım. Ancak borç olarak verirsen kabul ederim derdi. Babam hiçbir zaman emirlik ya da zekat toplama memurluğu yapmamıştı. Sahip olduğu serveti de Hazreti Peygamber, ondan sonra da Ebu Bekir, Ömer ve Osman devirlerinde katılmış olduğu cihatlardan elde edilen ganimetlerden hissesine düşen şeylerdi. Onun borcunu hesapladım, 2.200.000 dirhem tutuyordu. Bir gün Haşim bin Hizam'la karşılaştım. Bana, ey kardeşimin oğlu, babanın ne kadar borcu varmış diye sordu. Borcun miktarını gizleyerek 100.000 dirhem dedim. Bunun üzerine o, babanın malı bunu karşılayamaz dedi. Ben, peki 2.200.000 dirhem olmuş olsaydı dedim. O zaman asla ödeyemezsiniz. Eğer çok sıkışırsan benden yardım istet dedi. Babam zamanında Gâbe'deki arazisini 170.000 dirheme satın almıştı. Bense orasını 1.600.000'e sattım. Şöyle ki bir gün çıkıp babamda alacağı olanlar gelip Gâbe'de beni bulsun diye bağırdım. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer yanıma geldi. Babamdan 400.000 dirhem alacağı vardı. Bana, eğer istersen alacağımdan vazgeçip size bağışlayabilirim dedi. Ben kabul etmedim. Bu kez borcumu erteleyebilir, bütün borçlar ödendikten sonra kalırsa benimkini de ödersin dediyse de ben yine kabul etmedim. O zaman, öyleyse bana biraz arazi ayır dedi. Ben de, şuradan şuraya kadar olan yerler senin olsun dedim. Böylece Abdullah'ın 400.000 dirhem alacağına karşılık arazinin bir kısmını ona vermiş oldum. Sonra Muaviye'nin yanına vardım. Gittiğimde Amr bin Osman, Münzir bin Zübeyr ve İbni Zem'a da onunla birlikteydi. Muaviye bana Gâbe'deki araziye ne kadar kıymet biçtiniz diye sordu. Her bir pay için 100.000 dirhem dedim. Kaç payı kalmış olduğunu sorunca da 4,5 pay kaldığını söyledim. Bunun üzerine Münzir bin Zübeyr, bunların bir payını 100.000 dirheme alıyorum dedi. Daha sonra Amr bin Osman'la İbni Zem'a da aynı fiyata birer parçasını satın aldılar. Sonunda Muaviye kaç parça kaldığını sordu. 1,5 pay kaldı dedim. Muaviye, ben de onu 150 bine alıyorum dedi. Sonra ben kendi payımı da Muaviye'ye 600 bin dirheme sattım. Böylece babamın borçlarını ödedim. Bundan sonra kardeşlerim bana müracaat ederek artık şu kalanları da aramızda taksim et dediler. Bense hayır, Allah'a yemin ederim ki 4 sene boyunca hac mevsiminde teller çıkartıp kimin Zübeyir'de bir alacağı varsa gelsin alsın diye bağırtmadıkça bu mirası dağıtmayacağım dedim. Bu şekilde 4 senenin sonunda kalan malı bütün mirasçılar arasında taksim ettim. Babamın 4 hanımı vardı. Onun vasiyet ettiği o 3'te 1'i ayırdıktan sonra hanımlarından her birine 1 milyon 200 bin dirhem miras düştü. Bütün malı ise 50 milyon 200 bin dirhemi geçti. Abdurrahman bin Avf'ın fakir Müslümanlara ve Hazreti Peygamber'in hanımlarına 40 bin dinar dağıtması. Abdurrahman bin Avf bir arazisini 40 bin dinara dağıttı. Bu parayı kabilesi olan Zühre oğullarıyla Müslümanların muhacirlerin fakirleri ve Hazreti Peygamber'in pâk zevceleri arasında taksim etti. Bunlardan olmak üzere Hazreti Ayşe'ye de bir şeyler gönderdi. Ayşe validemiz bu parayı kimin göndermiş olduğunu sordu. Parayı götüren kişi Abdurrahman bin Avf gönderdi dedi ve durumu ona anlattı. Bunun üzerine Hazreti Ayşe şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'in benden sonra size ancak sabırlı kişiler şefkatli davranıp acıyacaktır buyurduğunu işitmiştim. Allah da Avf'ın oğluna cennet selsebilinden içirsin. Hazreti Ebu Ubeyde, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe'nin Hazreti Ömer'in gönderdiği paraları dağıtmaları. Hazreti Ömer bir gün 400 dinarı bir keseye koyarak hizmetçisine bunu Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a götür ve sonra oralarda oyalanıp bu parayı ne yapacağını öğren dedi. Hizmetçi paraları alıp Ebu Ubeyde'ye götürdü ve müminlerin emiri bu dinarları ihtiyaçlarını gidermen için sana gönderdi dedi. Ebu Ubeyde Allah Teala müminlerin emirine merhamet etsin dedi ve sonra cariyesini çağırarak ona şu 7 dinarı falan aileye, şu 5 dinarı da falana ver diye emretti. Böylece hiçbir şey bırakmaksızın paranın tamamını fakirlere dağıttı. Hazreti Ömer'in hizmetçisi dönüp geldi ve gördüklerini olduğu gibi anlattı. Bu kez Hazreti Ömer, şimdi de şu 400 dinarı alıp Muaz bin Cebel'e götür. Aynı şekilde onun evinde de biraz oyalanıp paraları ne yapacağını öğren dedi. Hizmetçi paraları Muaz'a vererek, müminlerin emiri ihtiyaçların için bu parayı sana gönderdi dedi. Muaz da Allah ona merhamet etsin ve kendisine bol bol ihsan eylesin diye dua etti. Sonra da Ebu Ubeyde gibi cariyesini çağırarak şu paraları al. Falan aileye şu kadar, falan adama bu kadar ver. Falan yoksula da şu kadarını götür dedi. Bunun üzerine Muaz'ın hanımı, Allah'a yemin ederim ki o gönderdiğin kişiler kadar biz de muhtacız. Bundan bize de bir şeyler ayır dedi. Ancak kesede 2 dinardan başka para kalmamıştı. Muaz bu ikisini de hanımına verdi. Hizmetçi Hazreti Ömer'e dönerek gördüklerini ona anlattı. Bunları öğrendiğinde Hazreti Ömer sevinerek onlar birbirlerinin kardeşidirler buyurdu. Bir gün Hazreti Ömer arkadaşlarına herkes bir temennide bulunsun dedi. Bunun üzerine onlardan birisi bu ev dolusu param olup tamamını Allah yolunda infak etmeyi isterdim dedi. Bir diğeri, ben de bu ev dolusu altınım olup da hepsini Allah için dağıtmayı isterdim dedi. Bu meyanda bir başkası da şunları söyledi. Ben de bu ev dolusu mücevhere sahip olup tamamını Allah yolunda infak etmek isterdim. Sonunda Hazreti Ömer de bana gelince ben Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin Yeman gibi adamlardan bu ev dolusu adamım olup onları Allah yolunda Müslümanların işinde kullanmak isterdim buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer hizmetçisiyle Huzeyfe bin Yeman'a mal gönderdi ve giderken de ona oralarda biraz oyalan da bu malı ne yaptığını öğren diye tembih etti. Hazreti Huzeyfe kendisine gönderilen bu malı ihtiyaç sahiplerine ve komşularına dağıttı. Ondan sonra da aynı şekilde Muaz bin Cebel'le Ebu Ubeydi'ye de bir miktar mal gönderdi. Onlar da Hazreti Huzeyfe gibi bu malları dağıttılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer arkadaşlarına, "Onlar gibi adamlara sahip olmayı istemekte ne kadar haklı olduğumu gördünüz," dedi. Abdullah bin Ömer'in bir oturuşta 22 bin dinarı dağıtması. Bir seferinde İbni Ömer'e tam 22 bin dinar geldi. O gün bulunduğu yerden ayrılmaksızın bunların hepsini dağıttı. İbni Ömer'in kendisine gelen 10 bin dinarı dağıtıp devesinin bir dirhemlik yemini borca alması. Eyyub bin Vail el-Rasibi şöyle anlatıyor. "Bir gün Medine'ye gitmiştim. İbni Ömer'in bir komşusu bana bir akşam önce ona Muaviye ve bir başkasından 4'er bin dinar, bir kişiden de 2 bin dinarla bir top kumaş geldiğini söyledi. Sonra onu pazarda gördüm. Devesi için borca bir dirhemlik yem istiyordu. Ben ona gelen malları bildiğim için merak ederek onun cariyesine gidip senden bir şey soracağım. Fakat bana doğruyu söyleyeceksin," dedim. O da doğruyu söyleyeceğine dair söz verdi. Bunun üzerine Ebu Abdurrahman'a, İbn Ömer'in künyesidir, Muaviye'den ve bir başkasından 4'er bin dinar, bir kişiden de 2 bin dinarla bir top kumaş gelmedi mi?" dedim. Cariye, "Evet, geldi," dedi. O zaman, "Peki ben bugün onun devesi için borca bir dirhemlik yem aldığını gördüm. Bu nasıl oluyor?" diye sordum. Cariye şöyle cevap verdi. "O malların geldiği gece İbn Ömer paranın hepsini fakirlere dağıttı. Sonra da o kumaş topunu omzuna alarak ev ev dolaştı ve ihtiyacı olanlara verdi. Bunu öğrendiğimde çıkıp şöyle bağırdım. Ey tacirler! Siz dünyayı neylersiniz? İbni Ömer'e dün akşam 10 bin dirhem geldi. Hem de hepsi nakit olarak. Şimdi devesinin bir dirhemlik yemini bile borcu almaktadır." İbni Ömer'in yanında mal kalmadığı için borçlanarak bir fakire infakta bulunması. Nafi şöyle anlatıyor. Bir seferinde İbni Ömer'e 20 küsur bin dirhem para geldi. Onları tamamen dağıtmıştı ki kendisine her zaman yardımda bulunduğu bir kişi geldi. Bunun üzerine İbni Ömer yanında ona verecek bir şey olmadığından kendilerine mal verdiği bazı kişilerden borç alarak o fakir kişiye verdi. İnsanlardan bazıları İbni Ömer'in cimri olduğunu söylerlerdi. Allah'a yemin ederim ki onlar yalan söylüyorlar. O, kendisine yararlı olacak konularda asla cimri değildi. Eş'as bin Kays'ın mescidinde infakta bulunması. Ebu İshak şöyle anlatıyor. "Benim Kindeli bir kişiden bir miktar alacağım vardı. Bunu alabilmek için seher vakitlerinde ona giderdim. Yine böyle bir gün sabah namazını Eş'as bin Kays'ın mescidinde kıldım. İmam selam verdikten sonra herkesin önüne bir takım elbiseyle bir papuç ve 500 dirhem koydu. Oradakilere, "Ben bu mescidin cemaatinden değilim. Söyler misiniz bu nedir?" dedim. Eş'as bin Kays Mekke'den gelmiş bunları dağıtıyor dediler. Hazreti Ayşe'nin kendisine gelen 100 bin dirhemi hiçbir şey ayırmaksızın dağıtması. Hazreti Ayşe'nin hizmetçisi Ümmü Dürre şöyle anlatıyor. Oruçlu olduğu bir gün Hazreti Ayşe'ye 100 bin dirhem para geldi. O bunların hepsini dağıttı. Bunun üzerine bir dirhemine olsun bir parça et alıp onunla iftar edemez miydin dedim. O da daha önce hatırlatmış olsaydın böyle yapardım buyurdu. Sevde validemizin bir çuval dolusu parayı fakirlere dağıtması. Hazreti Ömer, Sevde binti Zem'a validemize bir çuval dolusu para gönderdi. Hazreti Sevde, "Bu çuval da nedir?" diye sordu. "Para getirdik," dediler. Bunun üzerine o, "Hurma mı ki bu kadar büyük bir çuvala doldurulup gönderilmiş?" dedi ve hepsini fakirlere dağıttı. Hazreti Zeynep'in Halife Ömer'in gönderdiği 12 bin dirhemi dağıtması. Zamanı geldiğinde Hazreti Ömer, Zeynep binti Cahş'a maaşını yani 12 bin dirhem gönderdi. Parayı alan Zeynep şöyle dedi: "Allah Teala Ömer'i bağışlasın. Bu paraları niçin dağıtma hususunda daha iyi olan kardeşlerime göndermedi?" Bunun üzerine, "Hayır, bu dağıtman için değildir. Ömer onları yalnızca senin için gönderdi," dediler. O da, "Subhanallah, bu kadar para nasıl benim olabilir?" dedi. Sonra örtünerek parayı getirenlerin yanına çıktı ve onlara, "Getirdiklerinizi yere bırakıp üzerine de bir şeyler örtünüz," dedi. Sonra da Berre bin Rafia'ya, "Elini şu örtü altındaki yığına daldır ve alabildiklerini filan kişiye gönder," dedi. Böylece o paranın büyük bir çoğunluğunu kendi akraba ve yakınlarının fakir ve yetimlerine dağıttı. Az bir şey kaldığında Berre ona, "Ey müminlerin annesi, Allah seni bağışlasın. Yemin ederim ki bizim de bu gelen parada hakkımız vardır," dedi. Bunun üzerine Hazreti Zeynep, "Geri kalanı da senin olsun," buyurdu. Örtü kaldırılıp sayıldığında 85 dirhem kaldığı anlaşıldı. Sonra Zeynep validemiz ellerini göğe kaldırarak, "Ey Allah'ım, Ömer'in bir dahaki maaşına kadar beni hayatta bırakma," diye dua etti ve aynı sene içerisinde de vefat etti. Hazreti Zeynep'in halife tarafından dağıtmayacaksın diyerek verdiği parayı dağıtması. Zeynep binti Cahş'ın 12 bin dirhem maaşı vardı. Ancak bunu yalnız bir sene alabildi. Kendisi devamlı, "Ey Rabbim, beni gelecek maaşa bırakma, çünkü bu mal bir fitnedir," derdi. Almış olduğu o bir maaşı da kendi yakınlarının ve akrabalarının ihtiyaç sahiplerine taksim etti. Hazreti Ömer bunları öğrendiğinde, "Bu kadın Allah Teala'nın kendisi hakkında hayır dilemiş olduğu bir kadındır," dedi. Sonra da bizzat onun evine kadar gidip selam vererek kendisine, "Gönderdiğim paraları dağıttığını duydum. Sana şimdi 1000 dirhem daha veriyorum. Ama bunları dağıtmayacaksın," dedi. Fakat Hazreti Zeynep onun bu sözlerine rağmen bu parayı da azar azar dağıtmaya devam etti. Hazreti Ömer'in doğan çocuklar için maaş bağlaması. Bir gün bir grup tüccar gelerek mescidin avlusunda konakladılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf'a, "Bu gece benimle birlikte onları hırsızlardan korumaya ne dersin?" dedi. O da kabul etti. Böylece ikisi birlikte o gece nöbet tutmak üzere mescitte kaldılar. Bu arada da namaz kılıyorlardı. Vakit biraz geçmişti ki bir çocuk ağlamaya başladı. Hazreti Ömer onların yanına giderek çocuğun annesine, "Allah'tan kork, çocuğuna iyi bak da ağlamasın," dedi. Sonra yine mescide dönerek namaz kılmaya devam etti. Ancak bir müddet sonra aynı çocuk yeniden ağlamaya başladı. Hazreti Ömer bu kez de gidip çocuğun annesine onu susturmasını söyledi. Fakat çok geçmeden o ağlama sesi tekrar duyuldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer kadının yanına giderek, "Azab olmasıca, sen ne kötü bir anneymişsin. Bu çocuk niçin akşamdan beri ağlayıp duruyor?" dedi. Kadın şunları söyledi: "Ey Allah'ın kulu, bu gece beni rahatsız edip durdun. Ben onu sütten kesmek istiyorum. İşte bu yüzden ağlamaktadır." Hazreti Ömer, "Peki onu niçin sütten kesmek istiyorsun?" diye sorunca kadın, "Çünkü Ömer ancak sütten kesilen çocuklara maaş veriyor," diye cevap verdi. Hazreti Ömer, "Bu çocuk kaç aylıktır?" dedi. Kadın çocuğunun kaç aylık olduğunu söyledi. Ömer de ona, "Azab olmasıca, onu sütten kesmek için bu kadar acele etme," dedi. Nihayet Sabah namazı vakti oldu. Namazı kıldırırken o kadar çok ağladı ki cemaat onun okuduklarından hiçbir şey anlamadılar. Selam verdikten sonra kendi kendisine, "Ey Ömer, vay senin başına geleceklere. Kim bilir kaç Müslüman çocuğun açlıktan ölmesine sebep oldun," dedi. Daha sonra tellal çıkartarak şöyle ilan ettirdi. "Ey ahali, bundan sonra çocuklarınızı sütten kesmek için acele etmeyiniz. Çünkü doğan her çocuğa maaş vereceğiz." Bunu diğer şehirlerdeki yöneticilerine de yazdı. Bu olaydan sonradır ki İslam'da doğan her çocuğa maaş verilmeye başlanmıştır. Hazreti Ömer'in kendisi ve akrabaları için Beytülmal'den bir şeyler alırken ihtiyatlı hareket etmesi. Hazreti Ömer şöyle demiştir: "Allah'ın malı benim yanımda yetimin malı gibidir. İhtiyacım olmadığı zamanlarda ona asla yanaşmam. Ancak fakirsem ve ihtiyacım varsa aşırıya gitmemek şartıyla ondan bir şeyler alırım." Hazreti Ömer şunları söylemiştir: "Ben Allah'ın şu mallarını yetim malı gibi görmekteyim. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Kim zenginse yetimlerin mallarından yemeyip iffetli olmaya çalışsın. Yoksul da yetim malından çalışmasına karşılık örfe göre yesin." Hazreti Ömer şunları söylemiştir: "Benim için şu maldan, yani Beytülmal'den ancak kendime ait malımdan yediğim kadarı helaldir." Hazreti Ömer'in Beytülmal'den aldığı borçları maaşıyla ödemesi. Hazreti Ömer, ihtiyacı olduğunda Beytülmal'in bakıcısına gidip ondan borç alırdı. Borcunu ödeyemediği zaman Beytülmal'in bakıcısı gelip kendisini çevirirdi. O zaman Hazreti Ömer borcunu ödemek için çareler arardı. Ancak çoğu zaman bu borçları aldığı maaşlarıyla öderdi. Hazreti Ömer'in Beytülmal'den borç almak istememesi. Hazreti Ömer halife olduğu halde ticaretle de uğraşırdı. Bir gün Şam'a bir kervan göndermek istedi. Bunun için Abdurrahman bin Avf'a haber göndererek ondan 4000 dirhem borç istedi. Abdurrahman da onun gönderdiği aracıya, "Halifeye söyle o 4000 dirhemi Beytülmal'den alsın, sonra da yerine kor," dedi. Adam gelip bunu haber verdiğinde Hazreti Ömer ağladı. Daha sonra bir gün Abdurrahman'la karşılaştığında ona şunları söyledi: "Nasıl oluyor da Beytülmal'den almamı söyleyebiliyorsun? Onu ödeyemeden ölürsem de bunu müminlerin emiri almıştı. Ödemesine gerek yok diyeceksiniz. Bu şekilde ben cezaya çarptırılmış olacağım. Hayır, ben bu parayı Beytülmal'den almayacağım. Ancak senin gibi haris ve biraz da cimri bir kişiden alıp öldüğüm zaman onun da gelip alacağını, benim malımdan almasını isterim." Hazreti Ömer'in hastalığı sırasında Beytülmal'deki balı izin istemeden almaması. Hazreti Ömer hastalanmıştı. Ona bal yemesini tavsiye ettiler. O sırada Beytülmal'de de bir kap bal vardı. Hazreti Ömer o hasta haliyle mescide gelip minbere çıkarak sahabilere, "Eğer izin verirseniz o balı alayım. Aksi takdirde o bana haramdır," dedi. Onlar da alabileceğini söylediler. Hazreti Ömer'in ganimet mallarından isteyen kızı Hafsa'yı azarlaması. Bir gün Hazreti Ömer'e bir yerden mal geldi. Bunu haber alan kızı Hazreti Hafsa ona gelerek, "Ey müminlerin emiri, bu malda senin yakınlarının da hakları vardır. Allah Teala en yakınlarına verilmesini tavsiye etmektedir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey kızım, yakınlarımın benim kendi öz malımda hakları vardır. Bu mala gelince o Müslümanların ganimetidir. Sen babanı yanıltmak mı istiyorsun? Kalk git," buyurdu. Hazreti Hafsa da kalkıp eteklerini sürükleyerek çıktı gitti. Hazreti Ömer'in malın şerrinden Allah'a sığınması. Abdullah bin Erkam bir gün Hazreti Ömer'e giderek, ey müminlerin emiri, bizim yanımızda gümüş bir kap içerisinde bazı zinet eşyaları vardır. Boş olduğun bir gün gel de onu ne yapmamız gerektiği hakkında bize yol göster dedi. O da şu anda meşgulüm, boş olduğumu gördüğüm bir gün bana hatırlat dedi. Bundan birkaç gün sonra Hazreti Ömer'i boş gören Abdullah ona ey müminlerin emiri, işinin olmadığını görüyorum. Şu bizim işle ilgilenir misin dedi. Böylece bir kilim sererek o zinet eşyalarını onun üzerine döktüler. Bunlara bakan Hazreti Ömer şunları söyledi. Ey Rabbim! Sen Kur'an'ında bu mal hakkında kadınlardan, oğullardan, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşlerden, salma ve güzel atlardan, hayvanlardan ve ekinlerden meydana gelen arzulara karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının metadırlar. Ve Allah Teala bunları elinizden çıkana tasalanmayasınız ve size verdiğiyle sevinip şımarmayasınız diye yazmıştır buyuruyorsun. Ancak bize süslü gösterdiğin yerlerde harcamaya muvaffak et. Onların şerrinden sana sığınıyorum. O sırada bir kişi kucağında Hazreti Ömer'in Abdurrahman ismindeki çocuğu olduğu halde oraya geldi. Çocuk ona, babacığım bunlardan bana bir yüzük verebilir misin dedi. O ise ona hiçbir şey vermeyerek annenin yanına git de sana kavut şerbeti içirsin dedi. Hazreti Ömer'in dağıtırken eline bulaşanları yüzüne sürer de diğerlerinden daha çok alır korkusuyla güzel kokuları hanımına dağıttırmaması. Bir seferinde Bahreyn'den misk ve amber gelmişti. Hazreti Ömer bunları Müslümanlar arasında taksim etmesi için tartı işini iyi bilen bir kadın aradı. Bunun üzerine hanımı Atike binti Zeyd bin Amr bin Nufeyl, ''Ben bu işi iyi bilirim. Müsaade et de ben tartıp dağıtayım.'' dedi. Hazreti Ömer bunu kabul etmedi. Hanımı da ''Peki niçin benim tartıp dağıtmama razı olmuyorsun?'' dedi. O zaman Hazreti Ömer şunları söyledi. ''Çünkü tartı ve dağıtım esnasında eline bulaşanları saçlarına veya yüzüne sürüp bu şekilde herkesten daha fazla almış olmandan korkuyorum.'' Hazreti Ömer'in kendi çocuklarına mal konusunda başkalarından farklı davranmaması. Hazreti Ömer bir gün zayıflıktan çok halsiz düşmüş bir kız çocuğu gördü ve onun kimin kızı olduğunu sordu. Oğlu Abdullah, o senin kızlarından birisidir dedi. Hazreti Ömer, benim hangi kızımdır? O zaman Abdullah, o benim kızımdır ey müminlerin emiri dedi. Hazreti Ömer, peki niçin bu hale gelmiştir diye sordu. Abdullah şöyle cevap verdi. Onu senin icraatın bu hale getirmiştir. Çünkü ona nafaka vermiyorsun. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi. Ben seni çocuğun için kayıramam. Ey oğul, onun nafakasını sağlamak sana aittir. Hazreti Ömer'in evlenen oğlunu bir ay kadar Beytülmal'den besledikten sonra gidip nafakasını kazanmasını söylemesi. Hazreti Ömer'in oğlu Asım şöyle anlatıyor. Babam beni evlendirdiğinde bir ay kadar Beytülmal'den yedirdi. Bir aydan sonra da Yerfe adlı kölesini göndererek beni yanına çağırdı. Huzuruna çıktığımda şunları söyledi. Bu malın bakımıyla görevlendirilmeden önce bu maldan ancak hakkım olanın bana helal olduğunu söylüyordum. Onun bakımıyla görevlendirildikten sonra da haram olarak ondan bir şey alacak değilim. Biliyorsun ki bir aydan beridir Allah'ın malından sana infak ediyorum. Artık daha fazla veremem. Sana ancak Gabe'de bulunan bahçemin meyvesiyle yardımcı olabilirim. Onun meyvelerini toplayıp satarsın. Sonra da kendi kabilemizden ticaretle uğraşan biriyle ortak olur, böylece de hem kendi nafakanı ve hem de çoluk çocuğunun nafakasını çıkarırsın. Hazreti Ömer'in hanımına gelen hediyeleri Beytülmal'i alması. Rum kralı Hazreti Ömer'e bir elçi göndermişti. Hazreti Ömer'in hanımı bir dinar borç alarak bununla birkaç şişe güzel koku satın aldı ve onları elçiye vererek Rum kralının hanımlarına gönderdi. Elçi memleketine vardığında bu şişeleri kralın hanımlarına verdi. Onlar da bunları boşaltarak içlerini mücevherlerle doldurup tekrar Hazreti Ömer'in hanımına yolladılar. Hazreti Ömer'in hanımı bu gelen mücevherleri bir serginin üzerine yaydı. O sırada içeri giren Ömer bunların ne olduğunu sordu. Hanımı da durumu ona anlattı. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu mücevherleri sattı, hanımına bir dinar verdi, gerisini de Müslümanların Beytülmaline ilave etti. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın develerden ettiği kârı Beytülmal için alması. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Birkaç deve satın alarak otlatılmak üzere koruluğa gönderdim. Semirip güzelleştikten sonra da onları satmak üzere Medine'ye getirdim. Pazarda bulunduğum sırada babam Ömer oraya geldi. Benim semiz develerimi görünce bunların kime ait olduğunu sordu. Bunlar oğlun Abdullah'ın develeridir dediler. Babam da bana ey Abdullah müminlerin emirinin oğlu diye seslendi. Koşa koşa gidip buyurun ey müminlerin emiri bir emriniz mi var dedim. Şu develer nedir dedi. Onlar benim satın alıp herkes gibi koruluğa göndermiş olduğum develerimdir. Ben de diğer Müslümanlar gibi ticaret yapmak istiyorum dedim. Bunun üzerine babam şunları söyledi. Herkes müminlerin emirinin oğlu olduğun için senin develerine özel ilgi gösterip bedava otlatıp sulasın, sen de kâr et öyle mi? Ey Ömer'in oğlu Abdullah! Bu develer için vermiş olduğun sermayeni al, geri kalanları da Müslümanların Beytülmaline gönder. Hazreti Ömer'in Beytülmal'den haksız olarak bir şeyler isteyen akrabasını azarlaması. Hazreti Ömer'in akrabalarından biri gelip Beytülmal'den bir şeyler istedi. Hazreti Ömer onu sert bir şekilde azarlayarak, ''Sen benim Allah'ın huzuruna hain bir kral olarak mı çıkmamı istiyorsun?'' dedi. Daha sonra da o kişiye kendi öz malından 10.000 dirhem verdi. Hazreti Ali'nin Müslümanların Beytülmal'ından hiçbir şey almaması. Antere şöyle anlatıyor. Küfe'ye bağlı Havernak denilen yerde bulunduğu sırada Hazreti Ali'nin yanına gittim ve ''Ey müminlerin emiri! Allah Teala sana ve aile halkına Müslümanların Beytülmal'inden bir hisse ayırmıştır. Sense soğuktan titriyorsun.'' dedim. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Ali şunları söyledi. ''Allah'a yemin ederim ki sizin malınızdan hiçbir şey almadım. Şu üzerimdeki elbise de Medine'den çıkarken giymiş olduğum elbisedir.''